Item 10. Rampa, Jack Higgins, sayfa 151. Raul Montero o gece şaşılacak kadar iyi uyudu. Son haftaların gerilimi ve yorgunluğu iyice etkilemişti kendisini. Sabah kalktığında saat 10 olmuştu. Yıllardır her sabah koşma alışkanlığını edinmişti. Bunu ancak Rio Gallegos'ta sefere çıktığı günler aksatmıştı. Artık kendisi için bir sabah duası haline gelen biçimiyle Gabriel'e hayali bir günaydın dedikten sonra pencereye gitti. Dışarıda şiddetli bir yağmur vardı. Boris de Blonya sisler içindeydi. Montero birden ferahlamış gibiydi. Bir gece önce öylesine yorgundu ki bavulunu bile açmamıştı. Şimdi gidip bavuldan eski siyah eşofmanını, koşu ayakkabılarını çıkardı. Buzdolabından bir bardak portakal suyu içtikten sonra dışarı çıktı. Yağmuru severdi. Çevresini saran bu ıslak perde kendisine bir kapalılık duygusu verir, yalnız kendisine ait bir dünyaya girmiş gibi olurdu. Sırılsıklam ıslanarak ve bu halinden zevk duyarak koşmaya başladı. Parkta bir tek kendisi değildi koşan. Onun gibi koşan, yürüyen, köpeğini gezdiren insanlar, hatta bir de atlı bile vardı. Noyli Caddesi'nde park etmiş bir süt kamyonetinin arkasında oturan George Corbin, Montero'nun göl yönünden kendisine doğru koşmasını gizlice izliyordu. Montero arabadan birkaç adım ötede durdu, soluk soluğaydı. Arabanın yanındaki küçük delikten Corbin adamın birkaç poz fotoğrafını çekti. Montero karşıya geçerken apartmanının kapısı önünde siyah bir Mercedes durdu. İçinden Garcia, ardından Donner ve Bellow çıktılar. ''Şuna bak hele'' diye söylendi Corbin. ''Sevgili Nikolai'nin ta kendisi.'' Üç adam dönüp binaya girmeden fotoğraf makinesi yine çalıştı. Stavro silecekleri düzeltmek için arabadan inince Corbin onun da birkaç poz fotoğrafını çekti. Stavro arabaya girince Corbin bir sigara yakıp arkasına rahatça yaslandı, beklemeye başladı. Raul Montero Donner'dan hiç hoşlanmamıştı. Adamda sanki kendisini rahatsız eden uygunsuz bir şey vardı. Bellow'dan hoşlanıyordu oysa. Kendi tarafı için çalışan mantıklı bir insan. Montero komünizm davasına büyük bir yakınlık duymamakla birlikte bunu anlayabiliyordu. Mutfaktan tepsiyi getirip masanın üzerine bıraktı. ''Kahve içer misiniz beyler?'' ''Siz bize katılmıyor musunuz albayım?'' diye sordu Donner. ''Ben kahve içmem. Sinirler için çok kötüdür.'' Montero mutfağa gidip bir fincanla döndü. Çay. Donner güldü. Sesinde duyulan hoşnutsuzluğun karşılıklı olduğunu belirten bir şey vardı. Bir Güney Amerikalı'dan beklenmeyecek bir davranış dedi. Bizlerin zaman zaman ne kadar şaşırtıcı şeyler yaptığımızı bilemezsiniz. İngiliz donanması bu konuda epey bir fikir sahibi oldu artık. Ben de sizin gibi düşünüyorum albayım diye Bellow araya girdi. Çay içmek çok uygarca bir alışkanlıktır. Biz Ruslar yüzyıllardır çayla yaşıyoruz. Beyler, işimize dönsek iyi olur sanırım dedi Garcia. Senior Donner belki de bize bu konuda daha ayrıntılı bilgi vermek isteyecektir. Elbette. Ben yalnızca albay Montero'nun gelmesini bekliyordum. Talihimiz yaver giderse işi bir iki gün içinde bitirebiliriz. Bu da tam zamanında olur sanırım. Bu sabah gazetelerden okuduğum kadarıyla San Carlos'taki İngiliz birlikleri harekete geçmek üzereymişler. Montero bir sigara yaktı. Peki sizin şu ana kadar yaptıklarınız nelerdir? Donner gerçek olan bir temelin sahte bir hikayeyi daha inandırıcı yaptığını biliyordu. Bildiğiniz gibi Libyalılarda pek çok egzoset var. Ancak Arap dünyasından gelen baskı üzerine Kaddafi bunları Arjantin'e resmen veremedi. Ama bu dünyada her işi yapmanın bir yolu olduğunu da ben iyi bilirim. Dedi Montero. Bretanya'da eski bir bombardıman uçağı havaalanına yakın bir yerde kıyıda bir ev tuttum. Lancy diye bir yer. Şimdi kullanılmıyor. Ama pistleri işe yarar durumda. İki ya da üç gün sonra İtalya'dan İrlanda'ya gitmekte olan bir Herkül nakliye uçağı oraya inecek. Uçakta en son model 10 adet egzoset roketi olacak. ''Aman tanrım'' dedi Garcia. ''Siz, Albay Montero, o malları göreceksiniz. Tatmin olmuşsanız Paris'te sizi bekleyecek olan Senior Garcia'ya telefon edeceksiniz. O da daha önce yaptığınız anlaşmaya göre 3 milyon sterlinlik altını Cenevre'ye götürecek.'' ''Sizi kutlarım'' dedi Montero. ''Savaş yönetmenin gerçek yolu bu işte.'' Ben de hep öyle düşünmüşümdür diye devam etti Donner. İrlanda'ya değil de Dakar'a uçacak olan Herkül'e sizin de binmek isteyeceğinizi sanıyorum. Orada iş konusunda çok açık fikirlilerdir. Herkül yakıt ikmali yapacak, Rio'ya gidecek, orada da yeni bir ikmalden sonra Arjantin'de istediğiniz yere inecektir. Odaya bir sessizlik çöktü. Müthiş bir şey diye mırıldandı Garcia. Ya siz ne düşünüyorsunuz albayım? Ben profesyonel bir askerim. Emredileni yaparım, düşünmem. Benim bu sözünü ettiğiniz yerde ne zaman olmamı istiyorsunuz? Öbür gün. Özel uçağımla gideceğiz oraya. Donner ayağa kalktı. O zamana kadar keyfinize bakın. Paris'tesiniz. Doğrusu Güney Atlantik'teki günlerinizden sonra bu tatili hak ettiniz. Montero gidip kapıyı açtı. Ben sizinle yine ilişki kurarım dedi Donner çıkarken. Rus ile Donner koridorda ilerlerken Garcia bir an geride kaldı. Ne diyorsun? Ondan hoşlanmadım dedi Montero. Ama önemli değil bu. Ben gidiyorum. Önemli bir şey çıkarsa telefon ederim. Senior Donner'ın dediği gibi bu arada keyfinize baksanız iyi olur albayım. Gabriel öğle saatinde ormanda atla bir gezintiye çıkmıştı. Yağmur az önce dinmiş, ortalıkta pek az insan vardı. Kötü bir gece geçirmiş, öğlene kadar uyumuş ve hala kendine gelememişti. Kendini yorgun ve sıkılmış hissediyor, önündeki görevden korkuyordu. Yağmur çiselemeye başladığında Corvin kendini bir ağacın altına attı. Gabriel'in göl yönünden, o sabah Montero'nun geldiği yönden yaklaşmasını seyrediyordu. Kadının yanaklarına renk gelmişti, şahaneydi. Corvin ortaya çıktığı anda Gabriel dizginleri çekti. ''Sen misin?'' Kadın inince Corvin o sabah çektiği fotoğrafları çıkartıp kendisine verdi. ''Ben atı tutarım, sen şunlara bak.'' Gabriel ilk resme baktı. ''Ufak tefek olanı Juan Garcia'' dedi Corvin. ''İri yarı olanı Donner, diğeri de KGB'den Belov. Montero'yu tanıyorsun.'' Gabriel resme bakarken midesinde bir düğümlenme hissetti. Hemen bir sonrakini eline aldı. Bu da Yanni Stavro, Donner'ın adamı. Epey tehlikeli biri. Gabriel o sırada Montero'nun koşarken çekilmiş fotoğrafına gelmişti. Son gücüyle koşuyordu erkek, yüzü apaçıktı. Koşma heyecanı ve zevki açıkça görülüyordu. Kadın ona katlanamayacağı kadar büyük bir sevgi hissetti. Fotoğrafları verip dizginleri aldı. ''İyi misin?'' diye sordu Corvin. ''Elbette, Tony kaçta geliyor?'' ''Saat 5 sularında. Harry Fox da ondan önce gelecek. Ferguson, sen kendisini görmeden önce kocanla konuşmak istiyor.'' ''O benim kocam değil Bay Corvin.'' Gabriel ata bindi. ''Çok büyük bir yanılma bu. Bizim işimizin ise küçük bile olsa yanılgının yeri yoktur.'' Corvin kadının haklı olduğunu biliyordu. Onun ağır ağır uzaklaşmasını izlerken öfke duymaması çok garipti doğrusu. Corvin, Jackson ve Tony Villiers, Victor Hugo Caddesi'ndeki apartmanın 10. katına asansörle çıkarlarken, ''İşe yarar küçük bir daire'' dedi Corvin. ''Bir aydan daha az bir süre için kiralamadıkları için aylığına tuttum.'' ''Bölüm bu kadar masrafa dayanır artık'' dedi Villiers. ''Gabriel'in biraz ötede oturması yüzünden tuttum burasını, çok daha uygun.'' Corvin'in gülümseme girişimi Villiers'ın o amansız düşmanlığı karşısında birden sönüverdi. ''Nerede oturduğunu biliyorum ben. Yoksa bu aklına gelmemiş miydi?'' Böylesine basit bir nokta üzerinde bu kadar öfkeli olmasına Tony'nin kendisi de şaşmıştı. Yorgundu. Bütün sorun buradaydı. Ölesiye yorgundu. Charles Ferguson'ı hatırladıkça da içi nefret ve çaresizlik doluyordu. Asansörden inince Corvin öne geçti. Çıkardığı anahtarla kapıyı açtı. Anahtarı Villiers'a verdi. ''Buyur.'' Daire küçük ama güzeldi. Modern bir otel odasını andırıyordu. Harry Fox pencere önünde oturmuş gazetesini okumaktaydı. Villiers adama baktı. ''İlginç bir şey var mı?'' ''Pek yok.'' Fox gazeteyi bıraktı. ''San Carlos'tan harekete geçirmesi bekleniyor.'' Villiers çantasını yatağın üstüne fırlattı. ''Pekala, anlat bakalım Harry. Ferguson'u son gördüğümde Gabriel'i rahat bırakmasını söylemiştim. Neler oluyor şimdi?'' ''Olanlardan hoşlanmayacaksın Tony.'' Villiers, Jackson'a ''Bize birer içki hazırla Harvey'' dedi. ''Buna ihtiyacım olacak sanırım.'' Sonra Fox'a döndü. ''Pekala, anlat bakalım.'' Beyaz evde yaşlı çingene Maurice Gobert, oğlu Paul ile tavşanlara tuzak hazırlarken aşağıdaki ahırın önündeki avluda bir kamyon durdu. İçinden 8-10 kişi indi. Kamyonda kalan iki kişi de onlara içeriden malzeme vermeye başladılar. Stavro sürücünün yanından inip ahır kapılarını açtı. Bay Donner'ın adamı dedi Paul Gobert, komik adlı olan adam. Komik olan tek yeri adı dedi babası. Elindekileri bırakıp tüfeğini aldı. Gidip bakalım neler oluyor aşağıda. Baba oğul yaklaşırlarken Stavro da ahırdan çıkıyordu. Bir sigara yakıp kamyona yaslandı. Günaydın bayım dedi Maurice Gobert. Bu kez epey kalabalıksınız.
Öyle.
Bay Donner de geldi mi?
Yarın gelecek.
Paul Gobert Stavro'nun sert bakışları altında ağırlığını bir ayağından diğerine aktardı.
Babası bizden istediğiniz bir şey var mı bayım diye sordu. Yabancılar konusunda çok dikkatli olun.
Stavro cüzdanından iki tane binlik çıkartıp gösterdi. Anlaşıldı mı?
Anlaşıldı bayım. Gobert parayı aldı.
Sizin işiniz benim işim sayılır. Olağan dışı bir şey görürsem hemen size haber vereceğim. Stavro uzaklaşan adamların ardından baktı bir süre. Sonra kendi adamlarının kamyondan indirdikleri araç gereci istifledikleri ahıra döndü.
''Sıraya geçin şimdi, marş marş!'' diye seslendi.
Adamlar koşup sıraya dizildiler, hazır olda durdular. Stavro önlerinden geçerek tek tek baktı yüzlerine.
''Şu andan sonra artık asker sayılırsınız. Bu fikre ne kadar çabuk alışırsanız sizin için o kadar iyi olur.''
Corvin'in kiraladığı Citroen o akşam üzere Gabriel'in Victor Hugo Caddesi'ndeki apartmanının önünde durdu. Direksiyonda Jackson, arkada ise Harry Fox ile Villiers vardı.
''İşte durumu öğrendik artık.'' dedi Fox.
''Öyle görünüyor.
Bir şey daha var. Sözünü ettiğim bu Profesör Bernard hala Buenos Aires'ten kendisine telefon edip ellerinde kalan birkaç Easyjet jetin teknik sorunları konusunda bilgi alıyorlar. Oradaki adamlarımız dün gece iki telefon görüşmesi yapıldığını saptadılar.
Bu pek iyi değil işte.
Biliyorum. Ferguson bunun devam ettirilemeyeceği kanısında. Sen hazır buradayken bu işin de gereğine bakmanı istiyor.
Pekala dedi Villiers duygusuz bir sesle.
''Güzel. Şimdi başçavuş. Beni De Gaulle Havaalanı'na götürürse Londra uçağına ancak yetişebilirim.''
''Tamam. Harvey sen yüzbaşı Fox'u havaalanına götür. Beni almaya gelme. Yürüyerek dönerim. Sonra görüşürüz.''
Villiers arabadan inip yürürken Fox kapıyı araladı.
''Tony.''
''Villiers Tony ne var?''
''Gabriel'e fazla yüklenme olmaz mı?''
Villiers elleri cebinde olduğu halde ifadesizce baktı adamın yüzüne. Sonra hiçbir şey söylemeden dönüp apartmandan içeri girdi.
''Seni iyi gördüm.'' dedi Villiers.
Gabriel odunları alev alev yanan şöminenin önünde duruyordu. Üzerinde ipekli elbisesi vardı. Ayakları çıplak, saçları ensesinde toplanmıştı. ''Ben de seni iyi gördüm. Orası nasıldı?''
''Kötü bir günde İskoç yaylalarından farksız.''
Acı acı güldü Villiers.
''Bana kalırsa ver Arjantinlilere gitsin. Kuzey Falkland'a sahip olmak istenecek pek bir şey yok. Armah ya da Oman'ı yeğlerim.''
''Peki ne oluyor öyleyse Tony? Nedir oynadığımız bu oyun?''
Aralarında yine birden bir yakınlık, bir sıcaklık doğuvermişti. Aşk değil ama yine de kadının hep olacağını ve hiç kaybolmayacağını bildiği bir şey. Ölene kadar hiç yitirmeyeceği bir duygu.
''Oyun hepsi sevgilim.''
Villiers kendine bir içki doldurdu. Başbakandan, Galtieri'den, Reagan'dan başlayıp en alt kademelere kadar inen bir oyun.
''Peki bunca yıldır senin oynadığın oyun ne Tony? Ölüm isteği oyunu mu?''
Villiers hafifçe güldü. ''Tanrı yardımcın olsun Gabriel. Ama bu sorunun yanıtını en az 1000 kere kendi kendime sorduğumu anlamadın mı daha?''
Gabriel kafasının içindekileri toparlamak istermiş gibi kaşlarını çattı.
''Tony, sonunda biz mi oyunu kontrol altına alıyoruz yoksa o mu bizi? İstediğimiz zaman durduramaz mıyız yoksa bu hep böyle mi devam etmek zorunda?''
Tony kendini kadına hiç bu kadar yakın hissetmemişti. Karşısına oturdu.
''Montero'yu seviyorsun öyle değil mi?''
''O bana bugüne kadar olan en iyi şey.''
''Bu işe devam edebilecek misin peki?''
''Sanırım başka bir seçenek yok elimde. Ferguson bunu açıkça belirtti.''
''Bugünlerden birinde onu epey ağır bir kamyon altında ezivereceğim.''
Kadın gülümseyerek Tony'nin ellerini avuçları içine aldı.
''Bu daha iyi işte.'' dedi Tony. ''Şimdi bana Montero ile nasıl bir araya geleceğini konuşalım bakalım.'' ''Bunu nasıl sağlayacaksın?''
''Çok basit. Corvin onu dün sabah ormanda koşarken gördüğünü söyledi.''
''Ee?''
Çok esaslı koşuyormuş. Bu da onun sürekli eğitim altında olduğunu gösterir. Şakır şakır yağan yağmur altında ancak fanatikler, bir tek gününü bile kaçırmak istemeyenler koşar. Bence yarın sabah da orada olacaktır.
Peki ben ne yapacağım?
Yine atla dolaşmaya çıkabilirsin, anlatayım.
Tony sözünü bitirdiğinde kadın istemeye istemeye gülümsedi.
Her zaman şaşırtıcı planlar yaparsın sen zaten.
Bazı durumlarda. Williams ayağa kalktı. Her neyse, seni gözden kaçırmamaya dikkat edeceğim. Ayağa kalkma, ben kendim çıkarım.
Erkek bir an duraksadı, uzanıp kadının elini tuttu. Gabriel sımsıkı tutundu erkeğin eline. Başını kaldırınca yüzünde acı dolu bir ifade vardı.
Onu seviyorum Tony, bu çok garip değil mi? Hikaye kitaplarında, şiirlerde olduğu gibi, ilk görüşte aşk. Aklımdan çıkaramıyorum onu.
Anlıyorum.
Ve şimdi de bu aşkı eylemimle boğuyorum, başka seçeneğim de yok.
Gözleri dolmuştu.
Çok garip değil mi?
Williams'ın buna verecek yanıtı yoktu. İçinde kendisine, Ferguson'a ve yaşadıkları dünyaya karşı korkunç bir öfke vardı. Kadını alnından öptü, sessizce çıkıp gitti.
11. Bölüm. Ertesi sabah Gabriel at sırtında Williams'ın söylediği gibi ormanın hemen çıkışında beklerken yine yağmur yağıyordu. Ortalıkta yaprakların hışırtısından ve yağmurun sesinden başka hiçbir gürültü yoktu. Her şey gerçek dışıydı sanki. Gabriel yine bir düşteymiş de kendini uzaktan seyrediyormuş gibi bir izlenime kapıldı. O sırada ağaçların altında, göl kenarında kara eşofman giymiş biri yokuş yukarı çıkmaya başladı. Raoul. Gabriel bir an erkeğe baktı, sonra dizleriyle hafifçe dürttü hayvanı. Sağında bir hareket oldu. Ağaçlar arasından iki kişi çıktı. Biri sakallıydı, diğeri ise blue jeanli, yamalı ceketli, uzun sarı saçlı bir genç. Gabriel adamların kendisi için bir tehlike oluşturduğunu anladı. Sakallısı kollarını açarak koşunca at art ayakları üstüne dikildi. Adam bir eliyle dizginleri yakalarken öteki eliyle Gabriel'in sağ kolunu tuttu. Gabriel eğerden aşağı çekilirken gerçek bir korkuyla bağırdı. O sırada ikisi de yakalamışlardı artık kendisini. Sakallı kollarını arkaya bükmüş tutuyor, sarı saçlı genci de ceketi altından göğüslerine uzanıyordu. At dört nala uzaklaşırken sakallı olanı ağaçların altına çek dedi. Gabriel bir çığlık attı. Korkudan değil de kendisine el süren tüm erkeklere duyduğu nefretten. İlk çığlığı duyan Montero başını kaldırdığında bir kadının atın üzerinden çekildiğini görmüştü. Gabriel'i tanımamıştı ama başı dertli olan bir kadın vardı önünde. Koşucu ayakkabıları ıslak çimenlerin üstünde hiç ses çıkarmayarak hızını arttırdı. Gabriel yerdeydi şimdi. Sakallı adam kendisini kaldırmaya çalışıyor, diğeri ise seyrediyordu. Montero gencin üzerine yıldırım gibi indi, böbreklerine şiddetli bir darbe indirdi. Delikanlı acı bir çığlık kopartarak dizüstü çöktü. Sakallı olanı başını kaldırdığında yüzüne bir tekme yedi. Ancak yumuşak ayakkabılar fazla bir zarar vermemişti. Adam bir kere yuvarlandı, ayağı fırlarken de cebinden bıçağını çıkardı. Gabriel de aynı anda doğrulmuştu. Montero kadının yüzünü gördü. Şaşkın bir halde güdüsel bir hareketle ona doğru uzandı. Sakallı üzerine gelirken bir çığlık attı Gabriel. Montero kadını itip boğa güreşçisi gibi yana kaydı, adam yanından geçti. Raoul Montero'nun gözlerini kan bürümüştü şimdi. Daha önce hiç böyle bir duyguya kapılmamıştı. İki ayağı üstünde dengesini bulup bekledi. Eli bıçaklı adam bir daha saldırdı üstüne. Montero adamın bileğini yakaladı, kolunu havaya kaldırıp yana büktü. Sakallı adam bir çığlık attı. Montero elinin kenarıyla adamın boynuna sert bir darbe indirdi, adam yere devrildi. Sarı saçlı delikanlı ise bir ağacın dibinde kusuyordu. Gabriel yüzü gözü çamur içinde sapsarı kesilmiş bir halde bir ağaca yaslanmıştı. Gabriel, tanrım! Montero kadını kollarından tutarken gülüyordu.
Sen hiçbir işi yarım yapmazsın değil mi dedi Gabriel.
Bunun bir yararını görmedim şimdiye kadar. Bu işte ya adam gibi dövüşürsün ya da kaçarsın, dur atını getireyim.
At bir kenarda sakin sakin otluyordu. Montero hayvanı dizginlerinden çekip getirdi. Binecek misin?
Sanmıyorum.
Sakallı adam inleyerek doğrulmaya çalıştı. Delikanlı da şimdi ağaca yaslanmış duruyordu.
Bu hayvanları ne yapmamı istersin? Polis çağırayım mı?
Bırak gitsinler. Cezalarını yeteri kadar verdin zaten.
Parkın kapısına doğru yürümeye başladılar.
İnanılmaz bir şey bu diyordu Montero. Dün geldim buraya. Paris adresini bilmiyordum. Londra'daki evine telefon ettim ama cevap veren çıkmadı.
Eh, buradayım da ondan.
Gabriel'in şimdi gerekli sözleri söylemesi sırası gelmişti.
Ama neler olup bitiyor Raul? Savaştasın. Neden Buenos Aires'te değilsin?
Uzun hikaye. Ben hemen karşıda, De Noili Caddesi'nde oturuyorum. Ya sen?
Victor Hugo Caddesi'nde.
Uzak değilmiş. Erkek gülümsedi. Bana mı gidiyoruz, sana mı? Gabriel öylesine sevinçliydi ki bir an için her şeyi unuttu.
Raul, seni gördüğüme ne kadar sevindim bilemezsin.
Uzanıp erkeği öptü. Bir an kucaklaştılar. Montero'nun gözlerinin içi gülüyordu. Şu anda sıcak bir banyo sana iyi gelir. Gabriel gülümsedi.
Arabam ahırda.
Ne bekliyoruz öyleyse? Kollarını birbirlerinin beline dolayıp yürümeye başladılar.
10. ayının sonu. Sayfa 168.